Kutsalatı Ekrem Uğur'a ikinci bizimle birlikte hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün sizinle Kuzey Afrika'ya bir yolculuk yapacağız. Geçtiğimiz günlerde de bu yolculuğu yapmıştık. Ama farklı bir güzergahtan gitmiş, haritanın farklı yerlerini incelemiş, değerlendirmiştik. Bu defa Libya'yı konuşacağız.
Evet.
Gündemi yakalayacağız. Bir Libya dediğimiz zaman çok uzakmış gibi görünüyor ama şimdi bakıyorum bu kurtarma operasyonlarında aslında çok da uzak değil.
Değil, gemi mesafesi de çok yakın. Kaldı ki yani Osmanlı Devleti zamanında Libya Osmanlı ülkesinin tam ortasında yer alan bir coğrafyaydı. Yani Fas, Cezayir belki uzakta ama Libya çok daha yakındır. Mısır'ın hemen yanında ve o zamanın şartlarında gemi muvasalatının, gemi ulaşımının pek çok kullanıldığı bir vilayetti. Libya, Trablus ve Bingazi. Biz şimdi Libya diyoruz devletten dolayı. Eskiden oraya Libya denmezdi. Çünkü çok büyük bir arazidir. Çok büyük bir arazinin bir kısmı Bingazi, bir kısmı Trablus Garp.
İki ayrı ülke gibi aslında.
İki ayrı ülke gibidir. Hatta aşağı taraflarda Fizan ülkesi vardır. O da farklıdır. Trablus iki tanedir malum. Bir Trablus Şam vardır, bir Trablus Garp vardır. Bu Trablus Garp diye biliniyor, Batı Trablus. Trablus Şam ise şimdi Lübnan'da bir şehir. Trablus çok yaygın bir isim. Tirebolu, Türkiye'de de var onun benzeri bir isim. Tripolis, yani üç baba, oğul ve kutsal ruh adına kurulan şehirler. Şimdi Hristiyan coğrafyasında kurulan şehirler hep bir azizin adına kurulur. Mesela İstanbul, Meryem Ana'nın adına kurulmuştur. Buranın koruyucu azizesi Meryem Ana'dır. Mesela Çar Deli Petro'nun, Rus Çarı Deli Petro'nun kurduğu Petrograd, Sen Petersburg, Aziz Petrus'un havarilerden, onun için adı Sen Petersburg'tur. Petersburg değildir. Sen Petersburg'tur. Çok kişi onu Petrograd, Deli Petro'nun şehrinden dolayı Petrograd zanneder. Halbuki öyle değil. Aziz Petrus'un adına. Burası Tre. Baba oğul kutsal Hristiyanların inancında malum vardır bu. Ama Türkler Trablus demişler. Bu söyleniş bizde yaygın olarak kalmış. Ve Osmanlılar zamanında da Libya değil, Trabluskarp veya Bingazi şeklinde geçerdi. Sonra bunlar hepsi toplanarak Libya vilayeti kuruldu. Bingazi, Trablus, Kufra, Fizan bunun sancakları oldu. Büyük bir yer. Nüfusu çok az. Hala da çok azdır Libya'nın nüfusu. Çünkü memleketin büyük bir ekseriyeti çöldür. Sahilde İskan
yani nüfus
vardır.
Çok geniş ama evet. Onun içinde yerleşim yeri, verimli toprak vesaire de baktıklarınız evet. Çok da fazla değil.
Fazla değil. Yani arazi çok geniş. Nüfusu birkaç milyon nüfusu var. Bu sahil kısımlarına birikmiş. İç kısımlarda da işte Kufra gibi, Fizan gibi bazı küçük şehirler var. Vaha şehirleri var. Burada yaşıyorlar. Libya'nın tabii yıldızını parlatan petrol olmuştur. Dünyanın önde gelen petrol müstahsillerindendir, üreticilerindendir Libya. O bakımdan zenginleşmiştir. Osmanlı Devleti'nin en fakir eyaletlerinden birisiydi. Osmanlı Devleti'nin zaten eyaletlerinin çoğu fakirdi. Ama Osmanlı Devleti'nin burada hakimiyet kurmasının çeşitli sebepleri vardı. En başta daha önce söylemiştik. Osmanlı misyonudur ilahi kelimetullah. Allah'ın adını her yere yaymak. Burası çok eski bir İslam toprağıdır Libya. Müslümanların yaşadığı bir toprak. Tunus, Cezayir, Fas da öyledir. 16. asırda buralar şiddetli bir tehlikeye maruz kalmıştı. Nedir o tehlike? İspanyollar. İspanya 16. asırda dünyanın en güçlü devletiydi. Osmanlı Devleti'nin rakibidir.
Ordusu
muazzam bir donanması vardır. Muazzam bir kara ordusu vardır. Geniş toprakları vardır. Almanya, Avusturya, İtalya bunun elinde, sadece İspanya değil. Ve ilk müstemlekeci orasıdır. Düşünün, Amerika'nın tamamı İspanya'nın müstemlekesiydi. Tamamı. Kanada'dan aşağıya kadar. Sonra tabii yavaş yavaş.
Kıtadan bahsediyorsunuz.
Kıtadan bahsediyorsunuz. Evet. Yavaş yavaş Amerika'dan. Kaybetti. Yani o kuzey, zaten Kanada'da iskan yoktu. Amerika'yı kaybetti. Ondan sonra Meksika derken aşağıya doğru kaybetti. Brezilya hariç. Tamamı İspanyol müstemlekesidir. Amerika'nın doğu vilayetleri, Texas, Los Angeles, zaten isimleri bile Los Angeles, Sao Paulo, Las Vegas hep İspanyolca isimlerdir. Muazzam bir imparatorluk. Tabii buranın altınını, gümüşünü kendi ülkesine taşıyarak muazzam bir donanma, muazzam bir güç elde etmiş. Bunun karşısında sadece Osmanlı Devleti durabilmiştir. Hatta onun gibi güçlü olan bir başka devlet olan Portekiz, Osmanlı Devleti tarihten silmiştir. 150 yılı Portekiz tarihten silinmiş, sonra tekrar kurulmuştur. Osmanlılara mağlup olmuş Fas'a saldırdığı için. Şimdi İspanyollar Avrupa'ya hakimiyetlerini kurmuşlar. Boş dururlar mı? Diplerinde Afrika var. Afrika o zaman için ticaretin çok zengin olduğu bir yer. Ayrıca altın ticaretinde yapıldığı bir yer. O bakımdan vaat ediyor. İştah vaat ediyor. İştah kabartıyor. Ve İspanyollar Fas ve Cezayir'e yerleşmişler. Gözlerini Tunus'a dikmişler. Osmanlı Devleti olmasaydı, Fas, Cezayir, Tunus ve Libya bugün tamamen İspanyol sömürgesi olurdu ve aynı Güney Amerika gibi orası da Katolik, Kuzey Afrikalı, İtalyanlar, Araplar, Maltalılar gibi Arapçanın bir versiyonunu konuşan Katolikler olurdu. %90 bu şekildeydi. Yani başka türlü olması mümkün değildi. Çünkü nasıl İspanya kaybedildi, Kuzey Afrika'nın da kaybı aynı şekilde muhtemeldi. Ama Allah Osmanlıları gönderdi. Osmanlılar burada bir güç kurdular. Önce Portekizler, arkasından İspanyolların haddini bildirdiler ve Kuzey Afrika'dan bunları kovdular. Fas Sultanlığı, Cezayir, Tunus, Libya. Bunlar müstakil birer sultanlık olarak Osmanlı Devleti'ne katıldılar. Fas bir tabiyet olarak, Cezayir, Tunus ve Libya bir vilayet olarak Osmanlı Devleti'ne katıldı. Libya'nın fethi Turgut Reis tarafından tahakkuk ettirilmişti. Türbesi de zaten oradadır Turgut Reis'in. Getirmeyi falan düşünüyorlar. Halbuki getirmeye gerek yok. Şehitler şehit düştüğü yere gömülür. Ve Turgut Reis'in varlığı böylece bizim Libya'daki varlığımızın da bir tapu senedidir. Libya hükümeti hatta çok isterdi. Siz niye bu büyüğünüzü götürmüyorsunuz diye bizim akıldanelere akıl verirdi. Bizimkiler de bir ara bayağı düşündüler. Yani Libya hükümeti ne kadar iyi bir hükümet. Bak Turgut Reis'in mezarını bize veriyor. Anlamıyorlar ki Libya hükümeti oradaki Osmanlı izlerinin tamamını silmek istiyor. Neyse ki Allah'tan getirmediler. Turgut Reis hala orada Turgut Paşa diye oranın halkı Libya'yı, Libyalılar şeyi evliya mesabesine koymuşlar. Turgut Reis'i ve türbesini ziyaret edip dua ediyorlar. Şimdi Libya çok enteresan bir yer. Turgut Reis zamanında Kanuni Sultan Süleyman devrinde fethedildi ve o zamandan itibaren 400 seneye yakın Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Afrika'da en son kaybettiğimiz toprak Libya'dır.
100 yıl önce.
Evet. Fas'taki tabiyetimiz 17. asırda bitmişti. Cezayir 1830'da, Tunus'u 1881'de kaybettik. 1882'de Mısır fiilen İngilizler tarafından işgal edildi. 1914'te tamamen elimizden gitti. Şimdi o arada Avrupa'da Libya önce müstakil valiler tarafından idare olundu. Yani Anadolu'dan gitmiş Yeniçeri asker kumandanlar var, askeri valiler. Onlar muhtar, otonom bir şekilde Tunus, Cezayir ve Libya'yı idare ediyorlardı. Cezayir Fransızların eline geçince hemen Osmanlı Devleti Tunus'u ve Libya'yı o otonomisini kaldırdı ve doğrudan merkeze bağladı. Elden çıkmasın diye tedbir aldı ve bu tedbirin de hakikaten şeyini gördü. Evet, Tunus kaybedildi ama Libya bir müddet daha elimizde kaldı. Şimdi Libya merkeze bağlı bir eyaletti. Halkı tamamen Arap'tır. Emeviler Hazreti Osman zamanında fethedilmeye başlanmış. Yerli halkı Kuzey Afrikalılar Hami ırkından bir ırktır. Esmer fakat siyah değil, zenci değil bir ırktır. İşte Berberiler, Tuarekler, Kıptiler, bu Kuzey Afrika halkları, bunlar Müslüman oldular ve Araplaştılar. Arapça konuşmaya başladılar. Çok azı lehçesini bıraktı. Dolayısıyla Libya'da bir Arap memleketi olarak göze çarpar. Libya'nın çok fazla gayrimüslim yaşamaz Libya'da. Az miktarda Yahudi vardır. Hristiyan azdır. Müslüman tamamına yakını Müslümandır. Müslümanlığın Maliki mezhebine mensupturlar. Ancak Bingazi'de harici denilen bir mezhep mensupları yaşar. Hariciler Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasındaki meşhur Sıffin vakasında her ikisine düşman olup ayrılan bir fırkadır. Ve İslam dünyasının ilk teröristleri, ilk tetikçileridir. Hazreti Ali'yi öldüren, Hazreti Muaviye'yi yaralayan ilk teröristleri onlar yetiştirmişlerdir. Ve İslam tarihinde çok kötü bir çığır açmışlardır. Hazreti Ali ve ondan sonra gelen halifeler onları sindirmişler. Ve onlar merkezleri Irak'ken bir kolu Umman'a, bir kolu Bingazi'ye, Libya'ya sığınmışlar. Ve orada yaşarlar. Kaddafi harici mezhebine mensup bir Arap ailesindendir. İsmi de çok enteresandır. Kaddafi, kasf eden, kan fışkırtan demektir. Yani aile o kadar gaddar ki o kabile, Beni Kaddaf, yani kan fışkırtanlar, yani hiç affetmiyor hasmını.
Korkunç bir ismi var. Şu anda da dünyada böyle bir namı var. Korkmayan.
Çok enteresan bir
bu isim. Cesaret değil ama galiba.
Şimdi şöyle, psikotik bir şahıs. Bunun getirdiği bir takım tezahürleri var. Yani o gösterişleri, hal hareketleri psikotik bozukluğuna delalet ediyor. Ben ilk Arapça derslerini Libya Türk Uhuvvet Cemiyeti'nde aldım. Kardeşlik Cemiyeti'nde aldım. O Kaddafi'den önceki Libya hükümeti tarafından kurulmuştu. O zaman krallık vardı Libya'da. Memleket, meliklik vardı. Onlar kurmuştu. Hatta salonda eski kralın da bir resmi asılıydı. Şimdi Osmanlı Devleti 1911'e kadar burayı bir vilayet olarak idare etti. Avrupa'da herkesin sömürgesi var. İngilizlerin var, Fransızların var. Afrika'yı paylaşmışlardı İngilizlerle Fransızlar. Doğusu İngilizlerin, batısı Fransızlarındı. Şimdi iki devlet kuruldu. Bir Almanya, bir İtalya. Hani bana hani bana dediler. Bütün dünyayı paylaşmışsınız. Hmm. İspanyollar, Hollandalılar, Portekizliler, Fransızlar, İngilizler paylaşmış. Rusya zaten her tarafı malum. Bize ne? Bize de lazım dediler. Almanya ile İtalya sömürge peşine düştüler. Almanya Güney Afrika'da bazı yerler buldu kendisine. Tanganyika gibi, Mozambik gibi. İtalya ise burnunun dibindeki Libya'ya gözünü
dikti.
Niye uzağa gideyim? Dibimde Libya var. O zaman tabii petrol falan yok. Libya'ya gözünü dikti. Ve 1911 senesinde Osmanlı Devleti'ndeki iktidar zaafından istifade ederek Libya'yı işgal etti. Asker çıkarttı. İttihat ve Terakki iktidardadır 3 yıldır. O kadar enteresan ki Roma sefiri, Roma Osmanlı Devleti'nin o zamanki Roma sefiri İsmail Hakkı Paşa tavla oynuyormuş Roma'da meslektaşıyla. İtalya asker çıkarmış. Hükümet işkillenmiş, sormuş böyle bir şey var mı? Hayır, İtalya'nın Osmanlı Devleti ve Libya hakkında hiçbir kötü düşüncesi yoktur diye telgraf çekmiş. Bu kadar bir haber.
Ama bu arada işgal edilmiş.
Bu arada işgal edilmiş Libya. O farkında değil, o İtalya'da tavla oynuyor. O kadar bir haber insanlar, iddiaçılar. Libya'nın işgal edilmesi Osmanlı Devleti'nde muazzam bir üzüntüye sebebiyet verdi. Meşrutiyet ilan edilmişti. Her şey çok güzel olacaktı.
Umutlara gölge.
Derken koca bir Osmanlı vilayetini İtalyanlar. O zamana kadar hiç savaşmadığımız, çok eskiden savaştık ama uzun yıllardır barış içinde yaşadığımız İtalyanlar burnumuzun dibine asker çıkarttı. Ne yapacağız? Ordu zor durumda. İddiaçılar başa gelince bütün orduyu terhis etmişlerdi. Sultan Hamit'ten kalma bütün orduyu terhis ettiler. Yerine kendi adamlarını yerleştirdiler. Tecrübesiz subaylar. O eski paşalar
zaten
falan gitti.
Subayın savaştaki konumuyla askerin konumu, erin konumu çok farklı.
Farklı. Ne yapacağız, ne yapacağız? Mecburen koruyacağız dedi. Bu bir şeref, haysiyet meselesi. Yani Libya'yı buyurun alın, öyle mi siz, böyle mi istiyorsunuz? Madem öyle diyemezsiniz, memleketi boşaltamazsınız. Hemen oraya birlikler sevk edildi. Fakat kifayet etmedi. İtalyanlar sahili tamamen ele geçirdiler. Osmanlı askerleri iç kısımlara doğru bir barikat kurarak yerli kabilelerin de yardımıyla İtalyanlara karşı bir müdafaa hattı gerçekleştirdiler. Bu Osmanlı ordusunun kumandanı ise Osman Fuat Efendi'ydi, şehzade. Sultan 5. Murad'ın oğlu Osman Fuat Efendi.
Kısa bir aradan sonra bu savaşın detaylarına ve sonuçlarına bakacağız. Bizden ayrılmayın lütfen. Bitkilerle Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin sunduğu İpek Yolu reklamlardan sonra devam edecek. 0212 534 66 66. Bitkilerle Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin sunduğu İpek Yolu devam ediyor. 0212 534 66 66. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Trablusgarp kayız. Evet. İtalyanların işgalinden sonra vatan toprağıdır, bırakılmaz dendi ki bu belki başka bir ülkenin toprağı olsaydı o sıkışık dönemde tam da bahar rüzgarları estirilirken aman canım denebilirdi ama Türkiye Osmanlı öyle demedi.
Osmanlı Devleti sömürge değildir. İşte onu bu burada en büyük farkı görüyoruz. Osmanlı Devleti için, Osmanlı için, yani Bursalı için, Erzurumlu için, Pirlepeli için, Manastırlı için Libya bir vatan toprağıdır.
İttihat ve Terakki bile bunu söyledi.
İttihat ve Terakki bile bunu söyledi. Vatan toprağı dedi. Savunacağız dedi. Ve o zaman çok büyük müşkilata rağmen Trablusgarp'e ordular sevk edildi ve burası müdafaa edildi. O zamana kadar Libya bir sürgün yeri olarak görülüyordu. Gerek daha önce Sultan Hamit zamanında, gerek iddiaçılar zamanında rejimle arası iyi olmayanlar buraya sürgün edilirdi. Yalnız sürgün edilirken zannetmeyin ki orada hapse falan atılıyor. Orada bir yere kaymakam, kaymakam vekili, defterdar, tahsildar olarak tayin ediliyor. Maaşını alıyor, yatıyor.
Merkezden uzak bir yer yani.
Evi var falan, yani öyle hapiste falan değil. Uzakta, merkezden uzaklaştırılıyor. Yani çok fazla kimseyle görüşmesin, haberleşmesin için. Fizan onun için bizim kültürümüzde çok vardır. Fizan'a gitsen seni bulurum. Bir adamı Fizan'a sürdüler gibi. Bizden uzak bir yer çünkü. O zamana kadar sadece böyle tanımış oldukları bir vatan toprağını müdafaya giriştiler. Fakat İtalyanlar güçlüydü. Yeni bir devlet olmuş, ciddi bir ordu kurmuş, yıpranmamış, bölünmemiş ve desteği de var. İyi kötü müttefikleri var Avrupa'da. Osmanlı ordusunu zaten başarması çok zordu. Daha sonra Osmanlı hükümeti Uşi'de, İsviçre'nin Uşi şehrinde bir anlaşma yaptı. Çünkü Balkanlar, Balkan devletleri birleşmiş Osmanlı devletine saldırmıştı. Artık Libya'yı değil İstanbul'u korumak mecburiyeti zuhur edince Libya gözden çıkarıldı. Uşi anlaşmasıyla Libya İtalyanlara devredildi.
Peki olmasaydı devredildi. Yani bu tabii bir zamanlamadan ziyade bir organizasyon. Yani orada bir savaş varken Balkanlarda da bu fitilin ateşlenmesi bir organizasyon çok belli ama hani olmasaydı bu Libya'yı savunabilir miydi?
Olmasaydı Libya müdafaa en azından şöyle uzun zaman sürerdi bu. Sonunda artık iş savsardı.
Uluslararası
anlaşmalarla çok daha iyi şartlarla belki İtalyanlar oradan atılırdı. Bu mümkündü. Bu mümkündü ama şartlar buna müsait değildi. Uşi anlaşmasıyla Osmanlı hükümeti Libya'dan çekildi. Ancak Osmanlı ordusunun tamamı gelmedi. Şimdi iddiaçılar dedim şeyleri yeni subaylara verdiler. Bazı görevleri. Şimdi bu subaylar fazla savaşa falan katılmamışlar. Hoşlarına gitti. Libya'yı bir şöhret, şan basamağı olarak kullanmak istediler. Ve burada bir müddet
kariyer yaptılar yani.
Evet, kariyer yaptı. Burada mukavemet devam etti. Mustafa Kemal Paşaların, Enver Paşaların ilk tecrübeleri orada olmuştu. Onlar döndüler. Ondan sonra o iddiaçılardan bir kısmı subaylar orada mukavemete devam ettiler. Başlarında Osman Fuat Efendi var, şehzade. Uzun yıllar, 1918-19'a kadar yaklaşık bir 8-10 sene bu mukavemeti devam ettirdiler. Ve Libyalılar da çok yardım etti tabii. Meşhur Ahmet Es-Sunusi, o zamanki dini liderleri, Ömer Muhtar filmden hatırlıyoruz. Çok güzel bir filmdir, herkesin seyretmesi beklenir. Anthony Quinn'in başrol oynadığı Mustafa Akat'ın o filmi çok güzel bir filmdir. Orada zaten bu tafsilatıyla anlatılıyor. Uzun zaman mukavemet göstererek İtalyanların sadece sahilde kaldılar. İçeriye inemediler.
Sadece orada tutundular. Yani öyle mi?
Bir Balkan Harbi ve arkasından Birinci Cihan Harbi başlayınca Osmanlı ordusu çeşitli cephelere sevk edilince Libya'daki mukavemet fevkalade zayıfladı. Ve mukavemet münhasıran Libyalı aşiretlere kaldı. Hı hı. Ve Libya'daki mukavemetin lideri olan İdris Es-Sunusi, Muhammed İdris Es-Sunusi Osmanlı Devleti'ne iltica etti. İstanbul'a geldi. Hı hı. İddiaçılar çok sevindiler. Çünkü tam harp sırası biz dediler Sunusi büyük bir kahraman. Bunu bütün dediler İslam dünyasında kendimize bir destekçi olarak kullanırız dediler. Hı hı. Ama olmadı. Birinci Cihan Harbi kaybedildi. Mukavemet devam ediyor ama Libya'da. Cüz'i de olsa. İdris Es-Sunusi Sultan Vahidettin'in kılıcını kuşattı. Çünkü Sultan o zamana kadar padişahlara Mevlevi Çelebileri kılıç kuşatırdı.
Ama yani Sultan,
Mevlana'nın soyundan gelen Konya'daki Mevlevi hanenin şeyhi Posnişini kılıç kuşatırdı. Fakat son Mevlevi şeyhi Sultan Abdülhamit tahttan indirildiği zaman bir telgraf çekti. Babamın dedi kılıç kuşattığı için sana çok utanıyorum dedi, senin gibi bir adama dedi. Bundan dolayı Sultan Vahidettin ben bunu dedi Konya Mevlana'sına çelebisine kılıç kuşattırmam dedi.
Bunun sebebi neydi?
İşte tahtı... Sultan Hamit'e kötü telgraf çekti ya. Hmm. Utanıyorum.
Senden.
Sana kılıç kuşattık biz vaktiyle ama utanıyoruz diye telgraf çekince Sultan Vahidettin ben ona kılıç kuşatmam bu vefasız adama dedi. Kuşatmam. Ne olacak? Sunusi oradaydı. Şeyh Sunusi. Ona kuşattırdı. Çok büyük bir popülarite tabii. Sonra Ankara'ya geçti Sunusi. Mustafa Kemal Paşa onun Anadolu Hareketi'nin İslam dünyasında anlatılması için bir vasıta olarak gördü. Çok büyük faydaları oldu. Uzun yıllar Türkiye'de yaşadı. Daha sonra Libya'da mukavemet İtalyanların aleyhine döndü. Mukavemet İtalyanlar hakim oldular Libya'ya ama hala milis kuvvetleri dağlarda İtalyanlarla mücadele ediyorlar. Ondan sonra artık İtalya harp başladı. Cihan harbi başladı. Ve kralın ülkeye dönmesine müsaade etti. Kral diyorum, Sunusi'nin ülkeye dönmesine müsaade etti. Sunusi memlekete döndü. Libyalılar, İtalyanlar Libya'nın fazla örf adetine dokunmadı. Şimdi bunu doğrusunu söylemek lazım. Mesela orada İslam hukukunu kaldırmadı. Onun dışında Libya'nın örf adetine müdahale
yönetimini
etmedi.
Yönetimini değiştirmedi.
Değiştirmedi.
Yani,
değiştirmedi. Orayı komiserlerle idare etti. Zalim bir şeysi vardı, kumandanı vardı. Onu çekti. Yani Libya'yı iyi fazla incitmeden bir müddet idare etti. Fakat İtalya 2. Dünya Savaşı'nın esintileri başlayınca Libya'yı istiklalini vermek mecburiyetini hissetti. Şeyh Sunusi Libya'ya çağrıldı ve Libya Meliki, Libya Kralı olarak ilan edildi. Böylece Libya müstakil bir devlet oldu.
Bir krallığa dönüştü.
Bir krallığa dönüştü. Bingazi ve Trablus eski Osmanlı.
Burada Türkiye ile ilişkileri.
Tabii Sünusi Türklerle çok iyi olduğu için ve Libyalılar da Türkleri çok sevdiği için Libya bizim bir numaralı müttefikimiz oldu bu devirde. Bir de tabii İtalyanlara karşı onlarla beraber çarpıştığımız için, orayı vatan toprağı olarak gördüğümüz için Libyalılarda
da hafızalarda
bir Türklere karşı müsbetlik var. Hatta 1950'li yıllarda Libya'da bir Türkiye'ye ilhakı savunan, Türkiye'ye katılmayı savunan bir parti vardı. Ve epey taraftarı vardı.
Yani biz yeniden Türkiye'ye
katılmamız lazımdır diyen bir parti vardı. Hatta İdris es-Sünusi bütün Osmanlı vilayetleri bağımsızlığını kazanınca istiklalini vaktiyle Osmanlı bürokratik kademelerinde vazife yapmış olan evlatlarını çağırdı. Arnavutluk mesela çağırdı. Bulgaristan çağırdı. Gelin bize hizmet edin diye. Onlar da gittiler memleketlerine hizmet etti. Irak, Yemen hepsi böyle. Libya'da bunu denedi. Mesela o zaman Sadi Kuloğlu vardı. Mülkiye mezunudur. Osmanlı Devleti'nde yetişmiş. Türkiye Cumhuriyeti zamanında da kaymakamlık yapmış. Bu Sadullah Kuloğlu'nu, Koloğlu tabii şimdiki soyadları, Libya'ya çağırdı 1940'lı yıllarda ve başbakan oldu.
Evet,
Arapça biliyor. Aslı Libyalı. Libya kültürünü biliyor ve muvaffak bir başbakan oldu o zaman. Yani hem Osmanlı bürokrasisinde yetişmiş, yani isteseler para verseler elde edemeyecekler. Yeni kurulmuş genç bir memleket. Bu Sadullah şimdi Kuloğlu ne demek, ondan da kısaca bahsetmek lazım. Şimdi Libya, Tunus ve Cezayir'e buradan askerler gidiyor. Ege sahillerinden denizci askerleri, Muğla'dan, Milas'tan falan askerler gidiyor. Bodrum'dan, Fethiye'den. Şimdi bu askerler orayı korumak için gidiyorlar. Liman kumandanı, donanma erleri yerli kadınlarla evleniyorlar. Ve bunların çocuklarına Kuloğlu adı veriliyor. Yani annesi Arap, babası Türk.
Yani bu bir soy isim değil aslında. Orada bu kadar çok evlenen ve çocuk sahibi olan olduğuna göre yaygın bir
sınıftır. Evet. Hanefi mezhebine mensup, renkleri açık renk, Türk kültürünü iyi bilen, Türkçe konuşan Araplar. Zamanında da Arapçayı da bilen Araplar. Bunlar zamanla Libya, Tunus ve Cezayir'de iktidara da hakim olmuşlardır. İşte Sadullah Bey'in soyadı da oradan geliyor. O da bir Kuloğlu'dur aslen. Kuloğlu'dur. Hatta onun oğlu Orhan Kuloğlu tarihçidir, gazetecidir, meşhur bir ailedir. Bu kadar Türklerle iyi münasebeti olan bir memleketti. İdris Sünusi aynı zamanda Sünusi tarikatının reisidir. Oranın enteresan bir yapısı da var. Libya dindar bir memlekettir. Sünusi'nin büyük bir popülaritesi var. Hem Kuzey Afrika'da çok yaygın olan Sünusi tarikatının reisi olmak itibariyle, hem evladı Resul olmak itibariyle, hem de İtalyanlara karşı mukavemet hareketinin lideri olmak itibariyle Libya'da çok büyük bir popülaritesi vardı. Türkiye ile de arası iyi olduğu için o bizim için de çok ideal bir hükümet sistemiydi. Ancak 1969 senesinde Melik İdris es-Sünusi Türkiye'ye geldi. Bursa'ya, Kaplıcalar'a geldi. Bursa'da Kaplıcalar'dayken bu Kaddafi bir darbe yaptı. O zaman yüzbaşıydı yanılmıyorsam. Bir darbe yaptı. Sosyalist bir darbe. O zaman zaten artık Arap ülkeleri yavaş yavaş Rusya'nın kontrolüne girmişti. Cezayir, Tunus, Mısır, Suriye, Irak, Yemen, bunlar hepsi Somali birer birer Rusya'nın peyki haline dönüşmüştü. Burada Rusya'nın peyki olmayan bir Fas, bir Ürdün, bir de işte Körfez ülkeleri kalmıştı. Bunun dışında hepsi Rusya'nın peyki oldu. O zaman bu ihtilal de Rusya destekli bir ihtilaldi. Kaddafi sosyalist bir sistem kurdu. Bir yeşil kitap neşretti.
Evet.
Bu yeşil kitabın
kendi anayasası.
Bir nevi anayasası. Yani Kur'an-ı Kerim'e alternatif gibi açıkça söylemiyor. Kur'an-ı Kerim'in üstünlüğünü, Allah'ın üstünlüğünü vurguluyor. Ama ondan sonra, yani kendisini Allah'tan sonra, yeşil kitabı da Kur'an-ı Kerim'den sonra insanları hizaya getirmek, onlara nizam vermek için yazılmış bir kitap olarak lanse ediyor. Kitabı ben tetkik ettim. Kitap sosyalist bir ekonomiyi savunuyor ve yazarın bir megaloman olduğunu görüyorsunuz. Yani bütün insanlığa iktisadi, sosyal, dini, fikri bir yeni bir veçe, yeni bir yüz vermeye çalışma iddiasında olduğunu görüyorsunuz. Tabii bu ciddiye alınmadı Kaddafi'nin bu durumu. Bir müddet sonra Kaddafi
Amerikan aleyhtarı bir politika izleyince, takip edince ve bayağı teröristvari bir Amerikan aleyhtarı politika takip edince ortalık iyice karıştı. Amerikan uçakları düşürüldü. Petrol ülkesi aynı zamanda. Amerika petrol kaynaklarını başkanın elinde tutmak istemiyor. Uzun yıllar Kaddafi ile uğraştı. Rusya yıkılınca Kaddafi mühim bir destekten mahrum kaldı. Acaba Almanya, Fransa beni destekler mi diye düşündü. Almanya ve Fransa o zaman tabii Rusya'nın yerini onlar almıştı Amerika'ya karşı. Almanya ve Fransa açıkça Kaddafi'yi desteklemekten kaçındılar. Çünkü Kaddafi diğer ülkelere benzemiyordu. Kaçındılar. Kaddafi bu sefer bağlantısızlardan bir destek bulabilir miyim diye umdu. Bunu da beceremeyince en son Amerika'yla sulh yapma yoluna girdi. Amerika'yla sulh yaptı. Tazminat ödedi düşürdüğü tayyareler için. Yaptığı terör faaliyetleri için özür diledi.
Ama anıtı hala duruyor.
Tabii. O kadarına da müsamaha etti Amerika.
Peki sonra İtalya ile ilişkileri nasıl oldu? Yakın zamanda çünkü yaptığı ziyaretlerde mesela Kaddafi'yi enteresan bir profil olarak görüyoruz. Bir ülkeye ziyarete gittiği zaman asla oradaki otellerden birinde kalmıyor. Muhteşem bir sarayı var ama inanılmaz duvarlarla çevrili. Yani dersiniz ki küçücük köstebek camlarla korunuyor. Bu nasıl bir hayat? Bir sürü dublörü var. Yaşayabileceği onca zenginlik, çok büyük bir mal varlığı var ama çadırlarda yaşıyor.
Şöyle.
Çölde kalmayı
tercih ediyor. Onun iki sebebi var. Birincisi yükseklik korkusudur. İkincisi psikotik bir adam çünkü yükseklik korkusudur. İkincisi de bununla bir imaj veriyor. Yani ben emperyalistler gibi yaşamıyorum. Ben bir Arap bedevisi gibi yaşıyorum diyor.
Ama çok zengin.
Çok zengin ama zenginlik her zaman şark dünyasında bir şey kaynağıdır. İnsanları hayranlık kaynağıdır yani. Zengin adama hayran olur insanlar.
Ama
hiçbir zaman
zengin gibi de yaşamıyor.
Yaşamıyor. Şöyle, bazı insanlar ne kadar zengin olursa olsun o zengin gibi yaşamak onu tatmin etmez. Mütevazi yaşamak onu daha çok tatmin eder. Çok kişi de buna aldanır. Zengin olduğu halde mütevazi yaşıyor. Onu yüksek bir hasret zanneder. Halbuki o artık o meseleleri aşmıştır. Bazı insanları öyle çok tantanalı yaşamak tatmin etmez. Bir takım idealleri olan, kendince idealleri olan, misyonu olan adamlar umumiyete böyle bir imaj vermeyi tercih ederler. Bu imaj onları besler. Lenin iki odalı bir evde yaşıyordu. Lenin muazzam bir ideologtur.
Ama bu bir imaj.
Asker sigarası içiyordu. Bunu inandığı için yapıyordu. Yani o mesela çok istese çok zengin yaşayabilirdi. Ama ondan zevk almıyordu. İşte bu çok kişiyi aldatır. Yani insanların mütevazi yaşamasını onun yüksek hasretli birisi olduğunu uyandırır insanlarda. Zengin lüks içinde yaşayan insan da vay be adama bak lüks içinde yaşıyor derler. Halbuki bakarsanız onun insani hasretleri öbüründen çok daha yukarıdır. Veya o ondan çok daha tehlikelidir. Böyle düşünülebilir. Yani Kaddafi egzantrik bir adam. Yani ben zenginim ama bak yaşadığım hayat mütevazidir. Ama yani öte tarafta etrafındaki adamlara harcadığı paranın haddi hesabı yoktur. Çocuklarına, fedailerine yani zengin ama kendi harcamıyor ama etrafında yani anormal bir adam makyaj yapıyor, botoks yapıyor yani bu yaşa gelmiş. Bir garip bir gözlük koleksiyonu var. Ne dediğini bilmiyor. İtalya'yla münasebetleri iyi oldu. Hiç sanki İtalya orayı işgal etmemiş gibi bir tavır aldı. Hatta İdris Sunusi tahttan indirildiği zaman da bir tek onu İtalya kabul etti.
Şimdi bu İtalya'da bir tezat. Yani İtalya ile şimdiki Libya ilişkileri, yani pek çok ülke belki de korktuğu için Sunusi'yi kabul etmezken İtalya kabul etti. Üstelik de İtalya o ülkeyi işgal eden ülkeydi. Ama buna rağmen Sunusi'yi kabul eden ülke İtalya, toprağını işgal eden ülke İtalya, yine de Libya'nın İtalya ile ilişkileri şimdi çok
şimdi
iyi.
Şimdi sömürgeciliğin raconu şudur. Sömürgeciler bir yeri işgal ettikleri zaman tabii ki orada menfi bir imaj uyandırırlar. Fakat bu menfi imajı yıkmak için de onların bir repolitikaları vardır. Yani her bir sömürgeci gittiği yerde öyle veya böyle bir kültür empozisinde bulunur. Ve daha sonra o tatsız hatıraları ortadan silecek bir takım şeyler yapar. Mesela çok bozuk bir adamı oraya askeri vali olarak gönderir. Çok zulüm yapar adam. Ondan sonra halk şikayet eder. Vay biz farkında değilmişiz derler. Hemen o adamı çekerler. Yerine fevkalade iyi, merhametli, halkı seven bir adam gönderirler. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek derler buna. Şimdi halk der ki ya ne kadar iyi sömürgeciler. Bak biz bir şikayet ettik. O kötü adamı aldılar. Yerine bizi seven, bize refik davranan bir adamı verdiler. Bu bir sömürgeci politikasıdır.
Halbuki durum değişmez.
Durum
yani
değişmez.
Kağıt üzerindeki durum sömürgesi. Senin hala sömürge
oldu. İtalya'da o geçmiş günlerin hatırasını silebilmek için. Çünkü ikinci bir işgal denemesi daha oldu harp sıralarında ama Mussolini zamanında Habeşistan üzerine. Ama artık o gerçekleşmedi. İtalya bizim burnumuzun dibinde bir ülke. Öyle veya böyle bizim hinterlandımız. Bunlarla iyi geçinelim. Eski sömürgecinin acılarını unutturalım. Çünkü çok insan öldürdüler İtalyanlar. Hakimiyetlerini kurmak için köyleri basarlardı. Sırayla adam seçer öldürürlerdi. Hiç yani çünkü şeyleri güçleri yetmezdi. Milisleri yakalayamazlardı.
Siz onlara yardım ediyorsunuz.
Şimdi İsrail'in yaptığı gibi. Şimdi mesela İsrail füze atıyor Gazze'de bir evi vuruyor. Evde insanlar, kadınlar, çocuklar ölüyor. Tabii herkes de üzülüyor. Tabii ama öldürme sebebi şu. Ailenin oğullarından bir tanesi terörist. Hı hı. İsrail'e göre. Şimdi onu öldürmek istiyor İsrail. Ama o ailesinden beraber yaşıyor ki İsrail beni öldürmez diye.
Tabii o onu kılıf olarak kullanıyor.
Tabii. İsrail'in umurunda mı annesi, karısı, çocuğu, çocuğu? Bir adamı öldürmek için bütün bir aileyi yok ediyor. İşte İtalyanlar da böyle yaptılar. Bu acı hatıraları silebilmek için İtalya, Libya'ya karşı çok refik, çok yumuşak
elini
davrandı.
Elini öptürdüğü doğru mudur? Yani Avrupa'da ülkelere gittiğinde işte Kaddafi...
Gazetelerde Kaddafi'nin elini uzattığını falan görüyoruz. Evet. Ama kimleri öptürdü onu bilemem. Ama Kaddafi o tip bir adam zaten. O tür bir adam. Elini öptüren, işte çadırda yaşayan, garip hareketler yapan, garip konuşan. Mesela kendisine adam bir şey soruyor. O başka bir şeyin cevabını veriyor.
Peki Yahudi asıllı olduğuyla ilgili haberler de var. Teyzesinin açıklamaları var. Hatta kendisinin de Yahudi asıllı olduğunu kabul ettiği ve Almanya'dan tazminat aldığı iddiaları var. Yani evet siz benim teyzeme işkence ettiniz deyip Almanya'nın verdiği tazminatı alıyor. Yahudi asıllı olduğunu kabul ediyor ama öbür taraftan da ben Yahudi asıllı değilim diyor.
Şöyle ben
30 yıl öncesinde ben, de vardı
evet, başkanlar. Şimdi bu daha ziyade evet Kaddafi'nin bir imaj uyandırma yolundaki çabalarından birisi olarak görüldü o zaman. Bu. Şimdi şöyle Kaddafi'nin bir Arap aşiretine mensup olduğu belli ama annesi veya babaannesi Yahudi olmuş olabilir. Yani benim o konuda bir bilgim yok.
Evlatlık olduğu
o da mümkün.
İddiası
o da mümkün.
Var.
Ama şimdi şöyle böyle meşhur şahsiyetler için her zaman tarihte soyuyla alakalı egzantrik şeyler ortaya atılmıştı. Bunu bilmek çok zor. Çok zor.
Aslında kolay şimdi. DNA şimdi kolay. Vesaireyle şimdi, ama yani bunu
kolay.
Yapmaya
o bakımdan yani kolay.
Bir saçını bir saç telinizi alabilir miyiz diyebilecek
evet.
Yüreğe
mümkün.
Bakın.
Mümkün. Şimdi mümkün tabii. Ama eskiden o kolay değildi. Çok uzak bir coğrafya. Bir de tanınmış bir aileden değil. Yani askeriyeden başarılıyla ortaya çıkmış, sivrilmiş bir adam.
Biz aile itibariyle baktığınızda o Libya'yı oluşturan ve işte çadırda yaşayan ailelerden bir tanesi, bir tanesi. Ve en güçsüz aslında.
Evet, evet.
En güçsüz aileye mensup. Ama buna rağmen şu anda diğerlerini sindirebilmiş durumda.
Şimdi zaten Kaddafi başa geldiği zaman o zaman bu işi bilenler demişlerdi. Yani Kaddafi basit bir aşirete mensuptur. Yani o aşiret çünkü Libya'da bazı Arap ülkelerinde aşiretlerin gücü vardır. Libya bunlardan bir tanesi. Suudi Arabistan, Ürdün böyledir. Aşiretinden almıyor desteğini. Sosyalist subaylar hareketinden alıyor. Yani şimdi Arap ülkelerinde, Şark ülkelerinde, üçüncü dünya ülkelerinde ordu mensubu olmak nüfus kurmak için mühim bir yerdir. Bir Kaddafi burayı almış. Yani bu ordu mensubudur. Ve de bir ideoloji mensubu olmak lazımdır. Rusya'nın desteklediği bir ideolojiye mensuplardı bunlar. Sosyalist subaylar. O zaman da tabii öyle veya böyle fakirlik vardı, yokluk vardı. Petrol yeni bulunuyor oralar. Bu sosyalist subaylar halkın bu sıkıntılarını da istismar ederek güç elde ettiler.
Evet. Çok teşekkür
ben
ederim.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinciyi uğurluyoruz efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.